45. ayrım. Sayfa no 393. Andrei Taganov'u GPU'dan Lesnoya yazlığındaki Kadın İşçiler Kulübü'nün Lenin Köşesi kütüphanesine sürmüşlerdi. Kulüp binası eski bir kiliseydi aslında. Kulübün eski tahta duvarları rüzgarın içeriye girmesine engel olamıyordu. Rüzgar içerideki parlak renk yapışları ışırdatıyor, dökme demir bir borgoüze etrafı duman içinde bırakıyordu. Eski mihrabın yerinde kızıl pamukludan bir bayrak vardı. Duvarlara da Lenin'in resimleri asılmıştı. Bu çerçevesiz resimler diğerlerinden kesilmişti. Lenin'in çocukluğu, Lenin'in talebeliği, Lenin'in Petrogradlara hitabı, kasketli Lenin, kasketsiz Lenin, halk komiseri toplantısında Lenin, tabutunda Lenin. Raflara cilsiz kitaplar dizilmişti. Bir pankartın üstünde Dünya Proletaryası Birleşin yazılıydı. Bir de Lenin'in büstü vardı. Tam çenesi tutkallanmıştı büstün. Andrei Taganov dayanmaya çalışıyordu. Saat 5'te dükkanların ışıkları karların üstünde sarı dikdörtgenleri meydana getirir. Tramvaylar karanlık sokaklardan renkli boncuklar gibi geçerken Andrei teknoloji enstitüsünden çıkıp Lesno'ya gitti. Kalabalık tramvayda pencerenin yanına oturmuş sandviç yiyordu. Çünkü yemek yiyecek zamanı yoktu. 6'dan 9'a kadar işçi kadınlar kulübünün Lenin Köşesi kütüphanesinde oturup kartları doldurtuyor, yırtılan kapakları yapıştırıyor, borgoüze kömür atıyor, kitapları numaralıyor, rafların tozunu alıyor. Gri şala sarılmış kalın fötr botlarındaki karları silen kadınlar içeriye girince de ''İyi geceler yoldaş'' diyordu. ''Hayır, komünizmin ABC'si daha gelmedi. Evet, çok iyi bir kitap bu. Yoldaş Somsonova tam anlamıyla proletarya ruhuna uygun ve öğretici bir eser. Evet, yoldaş Danilova. Bunu hep parti heyeti tavsiye etti. İşine düşkün toplumun siyasi terbiyesi bakımından faydalı bir kitap. Rica ederim yoldaş. Bundan sonra kitaplarımıza resim yapmayın. Evet yoldaş, biliyorum. Bu soba pek iyi değil, hep tütüyor. Hayır, doğum kontrolü hakkında kitabımız yok. Evet, evet yoldaş Selivanova. Büyük liderimizin fikirlerini öğrenmek için yoldaş Lenin'in bütün eserlerini okumak uygun olur. Lütfen kapıyı kapatın yoldaş. Özür dilerim yoldaş, burada tuvalet yok. Hayır, bizde aşk romanları bulunmaz yoldaş Ziyablova. Sizi pazar günü kulüp dansına götüremem. Hayır, komünizmin ABC'si daha gelmedi yoldaş. GPU'nun bürolarında fısıldaşıyorlardı. Yoldaş Taganov gelecek temizliği beklesin bakalım. Fakat yoldaş Taganov gelecek parti temizliğini beklemedi. Bir cumartesi gecesi yiyecek almak için kendi mıntıkasındaki kooperatifin önündeki kuyruğa girdi. Kooperatif gaz yağı ve çürümüş soğan kokuyordu. Tezgahın yanında bir fıçı lahana turşusu, bir çuval kuru sebze, bir teneke keten tohumu yağı ve mavimsi Joukov sabunları duruyordu. Bir yağ lambası tezgahın üstünde isli isli yanmaktaydı. Müşteri kuyruğu büyük boş dükkanda uzayıp gidiyordu. İçeride sadece bir kitap vardı. Sol gözü arpacıklı adam uyuklar gibiydi. Andrei'nin önünde ufak tefek bir adam durmaktaydı. Paltosunun yakası epey boldu ve ense kısmında yeşilimsi yağlı bir parça vardı. İncecik boynu kırış kırıştı. Çıkık gırtlak kemiği tavuk kursağına benziyordu. Elindeki yiyecek karnesini sinirli sinirli sallıyor ve tezgahın önündeki kuyruğa bakıyordu. Soğuk aldığı için gürültülü gürültülü burnunu çekip gırtlak kemiğini kaşıyordu. Bir ara dönüp dosya bir tavırla Andrei'ye gülümsedi. Andrei'nin yakasındaki kızıl yıldızı parmağıyla işaret ederek ''Partiden misin yoldaş?'' dedi. ''Ben de öyle yoldaş. Parti üyesiyim. İşte benim yıldızım da burada. Havalar çok soğuk gidiyor yoldaş. Çok soğuk doğrusu. Bizim sıramız gelene kadar kuru sebzelerin bitmeyeceğini umarım. Jülyen çorbası için fevkalade bunlar. Aslında çorba için et lazım ama ben size bir usul öğreteyim. Bunları suya atın. Bir gece öyle kalsın. Ertesi günü kaynatın. Piştiği zaman içine bir kaşık ayçiçek yağı koyun.'' Çorbanın üstünde öyle güzel yağ benekleri oluyor ki bunu etle pişmiş sanırsınız. Farkını da anlayamazsınız. Evet, jülyen çorbasını çok seviyorum. Sıramız gelmeden onların bitmeyeceğini umarım. Şu katip de pek hareketli değil. Ama ben şikayet etmiyorum. Hayır, şikayet ettiğimi sanmanızı istemem yoldaş. Tezgaha baktı, kartını salladı, kuponlarını saydı, gırtlak kemiğini kaşıdı, sonra samimi bir tavırla fısıldadı. Sebzelerin bitmeyeceğini umarım. Başka bir şey daha var. Bütün yiyecek maddelerimizi aynı yerden alabilseydik. Burada gıda maddeleri için bekliyoruz. Yarın 2 saat fırında bekleyeceğiz. Öbür günde gaz yağı için. Buna rağmen yine şikayetçi değilim. Gelecek hafta domuz yağı alacağımızı söylüyorlar. O zaman bayram edeceğiz değil mi? Bu umutla beklenecek bir şey doğrusu. Andrei'nin sırası gelince katip yiyecek maddelerini ona doğru iterek sabırsız sabırsız homurdandı. Nen var yoldaş. Karnelerinin yarısı yırtık. Andrei bilmiyorum diye cevap verdi. Yanlışlıkla yırtmış olacağım. İstersen bunları kabul etmeyebilirim. Kuponlar yarıya kadar yırtık olmayacak. Senin gibiler hakkında araştırma yapacak vaktim yok. Gelecek ay kuponları yırtmadan getir. Andrei, gelecek ay mı dedi. Evet, gelecek yılda öyle. Yoksa aç kalırsın. Sıra kimde? Andire'yi yarım kilo lahana turşusu, yarım kilo keten tohumu yağı, bir kalıp sabun ve jülyen çorbası için bir kilo kuru sebzeyle kooperatiften çıktı. Ağır ağır yürümeye başladı. Sokaklarda karlar donup camlaşmıştı. Çizmelerin topukları karda derin izler bırakıyordu. Lambaların ışığında karlar tuz kristalleri gibi parlıyordu. Dükkan vitrinlerinin sarı ışığında kar tozlaşmış ateş gibi parıldamaktaydı. Bir afişin üstü hafifçe karlanmıştı. Afişte kızıl gömlekli bir dev kollarını gururla, zaferle havaya kaldırmıştı. Başının üstünde şunlar yazılıydı: "Bizler yeni insanlığın kurucularıyız." Andrei'nin adımları düzgündü. Sakin sakin yürüyordu. Andrei Taganov bir karara vardığı zaman daima sakin olurdu. Odasına girince ışığı yaktı, paketlerini masaya koydu, kasketiyle ceketini çıkarttı. Bunları köşedeki bir çiviye astı. Alnına bir tutam saç düştü. Ağır bir el hareketiyle saçını geriye itti. Şöminede biraz ateş kalmıştı ve oda sıcaktı. Kumaş ceketini çıkartıp gömleğinin buruşmuş kollarını düzeltti. Ağır ağır etrafına bakındı. Yerde bazı kitaplar gördü, bunları aldı, itinayla masanın üstüne dizdi. Bir sigara yaktı, odanın ortasında durdu. Vitrinlerdeki bal mum mankenler gibi bir dirseğini beline dayamıştı. Sadece iki parmağının arasında tuttuğu sigarayı ağzına götürüyor ve çekiyordu. Odada bu sigarayı tutan elle koldan başka hareket eden bir şey yoktu. Dumanlar yükseliyordu. Küller de yere düşmekteydi. Parmağında bir sıcaklık duyunca sigaranın çok küçülmüş olduğunu gördü. İzmariti şömineye atarak masasına gitti. Oturup çekmeceleri açtı. Bir bir bunların içindekileri inceledi. Birkaç kağıt çıkarıp bunları da masaya koydu. Sonra kalkıp şömineye gitti. Eğilip ateşin üstüne gazete attı. Kağıtlar alev alana kadar üfledi. Ocağa iki de odun attı. Bunlar yanmaya başlayana kadar bekledi. Masasına dönüp seçmiş olduğu kağıtları aldı. Bunları da ateşe fırlattı. Sonra gardırop olarak kullanılan eski sandığı açtı. Burada odasında bulunmasını istemediği şeyler vardı. Siyah bir satan sabahlık alıp şömineye attı. Kumaşın alev almadan buruşmasını ve çıkan siyah dumanları seyretti. Genzi yakan bir koku dolmuştu odaya. Andrei sessiz sedasız seyrederken gözlerinde şaşkın bir ifade belirmişti. Sonra sıra bir çift siyah saten terlik, küçük bir dantel mendil ve kurdeleleri olan dantel bir cekete geldi. Ceketin kolu şöminenin kararmış tuğlaların üstüne uzanmıştı. Eğilip usulca kolu tuttu ve alevlerin üstüne bıraktı. Sonra Amerikalıyı buldu. Kızıl bir suda siyah bir şeytanın oynadığı cam bir oyuncaktı bu. Buna bakarak tereddüt etti. Sonra oyuncağı usulca yanan dantelin üstüne bıraktı. Cam tüp çatladı. Su kömürlerin üstüne yayılarak zırtılı bir ses çıkardı. Sonra bir buhar yükseldi. En sonunda siyah şifon geceliği de çıkardı. Şöminenin karşısında durup geceliği iki eliyle tuttu. Parmaklarını hafifçe bükerek incecik ipeyi buruşturdu. İnce şifon gecelik bir avuç dumandan farksızdı. Geceliği elinde tutarak incecik şifonun altında kalan parmaklarına baktı. Parmaklarını ağır ağır oynattı. Sonra eğilip geceliği ateşin üstüne yaydı. Bir an kızıl korlar siyah renkli bir cam altında kalmış gibi parlaklıklarını kaybettiler. Sonra gecelik rüzgara tutulmuş gibi sarsıldı. Eteğin bir ucu kıvrıldı. Yakadaki kattan mavi bir alev yükseldi. Andrei doğrulup bunu seyre koyuldu. Kızıl alevlerin siyah geceliği yalamasına baktı. Siyah ipek sanki nefes alırmış gibi kımıldanıyordu. Kumaş kadar ince bir siyah duman yukarıya doğru yükseliyordu. Andrei uzun zaman öyle kaldı. Kırmızı kenarları olan gecelik biçimdeki siyah şeye bakıyordu hala. Fakat saydam değildi bu artık. Sonra ayağıyla hafifçe dokundu. Daha dokunurken siyah şey parçalandı. Küçük kara küller bacaya doğru yükseldi. Dönüp tekrar masasının başına oturdu. Bir kolunu masaya dayamıştı. Diğer kolunu da bacağının üstüne koymuştu. Elleri hareketsizdi. Eski bir çalar saat bir rafta tıkırtılı tıkırtılı çalışıyordu. Andrei'nin yüzü çok ciddi ve sakindi. Gözlerinde ise şefkatle karışık bir hayret vardı. Sonra çekmeden bir kağıt çekti. "Ölümümden dolayı kimse sorumlu değildir" diye yazdı. İmzasını attı. Andrei Taganov. Bir tek el ateş etti. Donmuş mermer merdiven çok uzundu. Hem bu merdiven karlara gömülmüş bahçeye iniyordu. Onun için kimse silah sesinin nereden geldiğini araştırmadı. 15. Pravda'nın birinci sayfasında kalın siyah bir çerçeve içinde şu yazılar çıktı: Birleşmiş Sendikalar Komünist Partisi, ihtilalin cesur kahramanı, Kızıl Ordu'nun eski üyesi ve 1915'ten beri parti üyesi yoldaş Andrei Taganov'un ölümünden dolayı duyduğu derin üzüntüleri bildirir. Bunun altında başka bir siyah çerçeve vardı. Birleşmiş Sendikalar Komünist Partisi Leningrad Komitesi üzülerek yoldaş Andrei Taganov'un ölümünü bildirir. Cenaze merasimi yarın ihtilal kurbanları alanında yapılacaktır. Kortej sabah 10'da Smolny Enstitüsü'nden hareket edecektir. Pravda'nın baş yazısında da Andrei'den söz ediliyordu. İhtilalin şeref alanına kurban olanların listesine bir isim daha eklendi. Bu ad birçokları tarafından bilinmeyebilir. Fakat bu isim partimizin alelade rütbelerini temsil etmektedir. Bu isim sıradan günlerimizin adına şarkı yapılmayan kahramanlarını temsil etmektedir. Yoldaş Andrei Taganov'un şahsında proletarya ordumuzun isimsiz kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Yoldaş Taganov öldü. Fazla çalışmak yüzünden sinirleri bozulduğu için intihar etti. Parti üyeliğinin ona yüklemiş olduğu bitmek bilmeyen görevler yüzünden Taganov'un sağlığı bozulmuş, vücudu bitkinleşmişti. Onun ihtilal için yaptığı fedakarlık da bu oldu. Kapitalist ülkelerdeki gibi kişisel servet ve şöhret için çalışmayan, topluma hizmet için en ağır ve zor işleri üstüne alan bir partiye böyle fedakarlık edilir. Eğer mücadele ve yoksunlukla geçen bu günlerde içimizde cesareti zayıflayanlar olursa, o zaman Birleşmiş Sendikalar Komünist Partisi'ne bakalım. Bize yol gösteren, kuvvetini, enerjisini hayatlarının sonuna kadar harcamaktan çekinmeyen Birleşmiş Sendikalar Komünist Partisi'ne bakalım. Bir parti kahramanının kızıl cenaze törenini liderimize bir saygı gösterisi haline getirelim. Leningrad'ın bütün işçileri yoldaş Taganov'u son istirahat yerine götürecek olan korteşe katılsınlar. GPU'nun bürolarından birinde gülümsediği zaman diş etleri görünen bir adam Pavel Sierov'a "Neyse," diye mırıldandı. Sonunda bize epey gürültü yapmamız için iyi bir fırsat verdi. Açılış konuşmasını sen yapacaktın, değil mi? Sierov başını salladı. Evet. Onun kızı oradaki sicilini filan unutma. Neyse, böylece 1905'ten kalma budalaların ağızlarını kapanacağını umarım. Onlar Taganov'un Ekim'den önceki parti kartı hakkında fazla konuşuyorlardı. Bu arada Kovalenski olayını da unuturlar. Pavel Sierov, unut bunu dedi. Leningrad'ın işçileri kırmızı bir tabutun peşinde ilerlediler. Bir merdivenin basamakları gibi, bir duvar gibi sıra sıra geçen adamlar Nevski'yi ağır ağır kapladılar. Cadde, insanlardan, bayraklardan ve aynı anda yere vurulan ayaklardan görünmüyordu. 3. Alexander'ın heykelinden amiralik binasına kadar Nevski bir çift dev çizmenin altında sarsıldı sanki. Binlerce insan ciddiyetle geçti, kızıl bayraklar son selam için havaya kaldırıldı. Kızıl Ordu'nun askerleri sıra sıra geçtiler. Haki renkli birer sura benziyorlardı. Omuzları dimdik, kara basan ayakları dengeliydi. Kasketlerinin tam ortasında birer kızıl yıldız vardı. Başlarının üstünde de bir pankart taşıyorlardı. Düşen bir yoldaşa ebedi şeref. Putilovski fabrikasının işçileri de griler içinde sıra sıra ilerlediler. Kuvvetli ellerinde şu pankartı taşıyorlardı. O, işçilerin sınıfından geldi. Hayatını dünya işçileri uğruna verdi. Proletarya, ölen savaşçısına teşekkür eder. Onları Teknoloji Enstitüsü'nün öğrencileri izledi. Son derece ciddi, yüzlü, parlak gözlü, dimdik vücutlu gençlerdi. Erkekler siyah kasket giymiş, kızlar kırmızı eşarp bağlamıştı. Ellerindeki pankartta Teknoloji Enstitüsü öğrencileri ihtilal uğruna verdikleri kurbandan gurur duyarlar yazılıydı. Andrei'nin parti arkadaşları siyah deri ceketleriyle sıra sıra geçtiler. Son derece ciddi ve keşişler kadar haşindiler. Hepsi de muharipler gibi gururluydu. Ellerindeki pankartı havaya kaldırmışlardı. Bu kırmızı üstüne siyah yazılı pankartta bir tek kıvrım bile yoktu. Bu da onu taşıyan adamlar kadar sert ve sadeydi. Birleşmiş Sendikalar Komünist Partisi, mensuplarının hepsi de hayatlarını dünya ihtilaline ve hizmet ederek vermeye hazırdırlar. Petrograd'da her kulüp, her büro, her sendika, her küçük unutulmuş hücre bir araya gelmiş bir sel gibi akıyordu. Büyük şehrin ana caddesini gri, siyah, kırmızı kasketler ve eşarplar kilometrelerce yolu kaplamıştı. Ayaklar karları eziyor, kızıl bayraklar birer yara gibi görünüyordu. Nevski büyük bir kanaldı sanki. İnsan dalgaları bir cenaze ağıtını granit gibi sertleşmiş buzların üstünde söylüyordu. Soğuktu. Şehri adeta hareket etmeyen bir soğuk sarmıştı. Bu sis gibi soğuk duvarlardan, sıkıca örtülmüş pencerelerin kenarından içeri sızıyor, kalın elbiselerin altındaki et ve kemiklere işliyordu. Gökyüzüne tabaka tabaka gri bulutlar görünüyordu. Eski bacalardan yükselen dumanlar gibi kurşuniydi. Sanki duman şehrin üstüne yayılmıştı. Veya bulutlar bacalara kendi parçalarını üflemişti. Evler de bu bulutları iade ediyorlardı. Bu duman, evlerin ısıtılmamış olduğu izlenimini uyandırıyordu insanda. Arada sırada kar taneleri düşüyor ve ilerleyen kayıtsız insanların altında eriyordu. Kortejin önünde bir açık bir tabut vardı. Kırmızıydı tabut. Kızıl krallara yakışacak cins kadifeden bir sancak hareketsiz bir vücuda sarılmıştı. Beyaz bir yüz kızıl bir yastığın üstünde hareketsiz yatıyordu. Siyah saçın birkaç tutamı kızıl yastığa düşmüştü. Bu siyah saçlar sağ şakaktaki küçük deliği gizliyordu. Keskin hatlı düzgün profil ağır ağır gri binaların önünden geçiyordu. Bu yüz son derece sakindi. Kar taneleri hareketsiz beyaz alnında erimiyordu. Tabutu Andre'nin partideki en yakın dostlarından dördü omuzlarında taşıyorlardı. Öne eğilmiş dört baş da soğuk havaya rağmen açıktı. Tabut Pavel Sierov'un sarı saçları ve Viktor Duvanev'in siyah bukleleri arasında çok kırmızı duruyordu. Tabutun ardından askeri bir bando gelmekteydi. Büyük pirinç sazlarının üstlerine siyah krep fiyonklar takılmıştı. Bando, "Sen kurban oldun" parçasını çalıyordu. Yıllar önce Çar'ın jandarmalarının göremediği gizli mahzenlere, Sibirya'nın hapishanelerine giden donmuş yollarda bir şarkı doğmuştu. Hürriyet için çarpışıp ölenlerin hatırasını anmak için söylenmişti bu şarkı. Zincirler şangırdarken isimsiz kahramanlar şerefine boğuk ve duyulmayan fısıltılarla söylenirdi. Birçok karanlık yollardan geçmişti şarkı. Bestecisi belli değildi. Notası da basılmamıştı. Fakat ihtilalle birlikte bu her notacının vitrinine girmişti. Her komünisti mezarına kadar takip eden bando bunu çalardı. İhtilal yaşayanlara enternasyonali, ölenlere de sen kurban olduğunu getirmişti. Leningrad'ın işçileri açık kızıl tabutun arkasında giderken ciddiyetle bu şarkıyı söylüyorlardı. Sen kurban oldun. Bizim kaderimizi tayin eden kavgamızda sonsuz bağlılığı olan bir kurban. Neyin varsa sevdiğin insanlar için verdin, şerefini, hayatını ve hürriyetini. Müzik, umut ihtiyacının ötesinde olan umutsuzluğa özgü bir haşmetle insanı kendisinden geçiren bir çığlık gibi yükseldi. Bunda ne neşe vardı ne de keder. Sadece askeri bir selamdı bu. Sonra müzik alçalıp merhametsiz bir yumuşaklık kazandı. Bir savaşçıyı gözü yaşlı şerefe ulaştıran saygılı bir tatlılıktı bu. Çınlayan bir ızdırap gülümsemesiydi. Ayaklar karda ilerliyordu, pirinç sazlar gök gürültüsü gibi sesler çıkarıyor, pirinç zimballer yere basan ayaklara uyuyordu. Gri safları izliyordu. Kızıl bayraklar şarkının ihtişamına uyarak kasvetle vedalaşır gibi sallanıyordu. Baskıcı düşecek ve insanlar yükselecek. Harikulade her şeye kadir ve zincirsiz. Onun için elveda kardeşimiz. Sen yiğitlikle yaptın asil ve cesur yolculuğunu. Askerlerin, öğrencilerin, işçilerin sıraları ve ellerinde bayrak olmayan isimsiz insan saflarının arkasında tek başına bir kadın gidiyordu. Kızıl tabutu göremeyecek kadar uzakta olmasına rağmen sabit gözlerini ileriye dikmişti. Elleri iki yanına sarkmıştı. Kalın yün eldivenlerinin örtemediği bilekleri soğuktan donmuş, koyu, morumsu, kırmızı bir renk almıştı. Yüzü ifadesizdi. Sadece gözlerinde bir anlam beliriyordu. Şaşırmış gibi bakıyordu gözleri. Onun yanında yürüyenlerin ona aldırdıkları yoktu. Fakat kortej hareket etmeden biri onu fark etmişti. Zend Otel'in kadın işçilerinden bir grupla geçecek ve bayrak taşıyacak olan yoldaş Sonya. Grubun başına aceleyle giderken birdenbire durup alaylı alaylı gülmüştü. Aman yoldaş Argonova, sen burada. Buraya gelmemesi gereken tek insanın sen olduğunu düşünüyordum. Kira Argonova cevap vermemişti. Kırmızı eşarplı birkaç kadın yanından geçti. Biri parmağıyla Kira'yı işaret ederek heyecanla ve gizli gizli arkadaşlarına bir şeyler fısıldadı. Biri kıkır kıkır güldü. Kira ileriye bakarak ağır ağır yürüyordu. Etrafındakiler sen kurban olduğunu söylüyorlardı. Genç kadın ağzını açmıyordu. Kızıl bir pankartın üstüne Dünya İşçileri Birleşin yazılmıştı. Başına giydiği erkek kasketinden kızılımsı saçları çıkmış çilli bir kadın yanındaki arkadaşına fısıldadı. Maşka, bu hafta kooperatiften kara buğday aldın mı? Hayır, veriyorlar mıymış? Evet, kart başına bir kilo. Bitmeden git al bari. Kızıl bir pankartın üstünde Lenin'in partisinin liderliğinde sosyalist geleceğe ilerleyelim yazılıydı. Bir kadın çürümüş siyahımsı dişlerini göstererek hafif sesle komurdandı. Allah kahretsin. Bu belalı resmi geçitlerin biri için böyle bir gün seçip bizi yürütüyorlar. Sen kurban oldun. Bizim kaderimizi tayin eden kavgada sonsuz bağlılığı olan bir kurban. Dün kuyrukta 2 saat bekledim ama şimdiye kadar gördüğüm en iyi soğanlar. Donuka, kooperatifteki ayçiçeği yağını kaçırma. Eğer biri tarafından vurulmazlarsa sırf bizi yürütmek için kendilerini vuruyorlar. Neyin varsa sevdiğin insanlar için verdin. Kızıl bir pankartın üstüne sınıf dayanışması bağlarını Komünist Parti ilkelerine göre kuvvetlendirir yazılıydı. Tanrım, çorbayı primusun üstünde bıraktım. Taşıp bütün avı yakacak. Kaşınmaktan vazgeç yoldaş. Şerefini, hayatını ve hürriyetini. Yoldaş, ayçiçeği çekirdeği yeme. Saygısızlık bu. Şöyle yapacaksın. Proskovya soğanları soyup biraz un ilave et. Ne cins un olursa olsun. Sonra biraz keten tohumu yağı ve neden intihar ediyorlar acaba? Kızıl bir pankartın üstüne Komünist Partisi'nin insanlığın hürriyeti için savaşırken kurban vermekten çekinmez yazılıydı. Arka merdivenin altında bir dolap var. İçine saman konulmuş. Kimse bizi orada duymaz. Kocam mı? Zavallı budala, hiçbir zaman bunu anlayamaz. Aktarıyı pişirmeden birkaç saat suda bırak. Tanrım, tam 7 aylık oldu. Kürdan gibi bir vücudum olmasını istemezsin ya. Bir de böyle yürümek zorundayım. Evet, bu 5. çocuğum. Baskıcı düşecek ve insanlar yükselecek. Harikulade, her şeye kadir ve zincirsiz. Aman Tanrım, zannedersem gazete vücuduma yapıştı. Ayaklarını sıcak tutmak için gazete kullandın, oldu mu hiç? Çoraplarının altına sok. Ayakları pis pis kokutuyor. Böyle esnerken elini ağzını ört yoldaş. Bu resmi geçitlerin de Tanrı belasını versin. Hem bu Tanrı'nın cezası da kimmiş? Neyin varsa sevdiğin insanlar için verdin.